Küçük Arı, Chris Cleave, 5. Ayrım. Başımı sallayıp dudağımı ısırdım. Günaydın Batman. Babamla ne yapıyorsunuz anne? Kötü adamları mı yakalıyorlar? Kötü adamları mı yakalıyorsunuz Charlie? Yakalıyorlar, değil. Yakalıyor musunuz? Evet Batman, evet tam olarak bunu yapıyorduk. Oğluma gülümsedim ve bekledim. Batman'in ne söyleyeceğini merak ediyordum. Birisi kostümme kaka yapmış anne. Kaka mı yapmış Charlie? Evet, kocaman bir kaka. Ah Batman, gerçekten giysine kaka mı yaptın? Batman kafasını salladı, yarasa kulakları kıpırdadı. Maskenin altında yüzünün görünebilen kısmına büyük bir hinlik ifadesi yerleşti. Kaka yapan ben değilim, Puffin yaptı. Yani gece Puffin'in gelip senin yarasa kıyafetinin içine kaka yaptığını mı söylüyorsun? Batman ciddiyetle kafasını salladı. Yarasa maskesinin başında olduğunu ama kıyafetlerini çıkarmış olduğunu fark ettim. Üzerindeki maskesi ve pelerini hariç çıplaktı. Yarasa kıyafetini incelemem için bana uzattı. Giysinin üzerinden bir topak pat diye halının üzerine düştü. Koku anlatılır gibi değildi. Yatakta oturdum ve topağın yatak odasının kapısından halıya kadar giden izlerine baktım. İçimde bir yerlerde bir kız dışkının içinde bulunduğu ortamda kendi yolunu bulduğunu gözlemleyerek fen dersini pek iyi dereceyle geçti. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte Batman'in ellerinde, kapı çerçevesinde, yatak odasının duvarlarında, çalar saatli radyomda ve tabii ki yarasa elbisesinde her yerde oğlumun kakası vardı. Ellerinde, yüzünde, her yerde, yarasa kıyafetinin üzerindeki sarı siyah yarasa simgesinde bile bok vardı. Çok gayret ettim ama bunların Puffin'den damlayan şeyler olabileceğine kendimi inandıramadım. Bu düpedüz yarasa bokuydu. Ebeveynlik saflarında buna benzer bir şey okumuştum. Sorun yok Batman, anne kızgın değil. Anne popomu temizlesin. Ah Tanrım, İsa aşkına. Batman usul usul başını salladı. Hayır, İsa değil anne. Kızgınlığım, utanma ve suçluluk duygularını bastırmaya başlamıştı. Klinik depresyonuyla elleri kıvrılmış, gözleri kapalı yatan Andrew'a, bölünmüş keyifsiz sevişmemize ve yoğun bok kokusuna baktım. Batman, neden babadan seni temizlemesini istemiyorsun? Oğlum uzun uzun babasına bakıp sonra bana döndü. Sabırla bir salağa bir şey açıklıyormuş gibi. Küçük kafasını salladı. Tekrar ama neden? Yalvarıyordum. Neden babana sormuyorsun? Batman ciddiyetle baktı. Babam kötü adamlarla savaşıyor dedi. Cümlesi kusursuzdu. Onunla birlikte babasına baktım ve içimi çektim. Evet dedim. Sanırım haklısın. 5 gün sonra kocamı son kez sağ gördüğüm sabah pelerinimi giyip Charlie'ye kahvaltı ettirmiş. Yuvanın erkenci kuşlar kulübüne bırakmıştım. Eve dönüp duş aldım. Kilotlu çoraplarımı giyerken Andrew beni seyretti. Derginin çıkacağı günlerde her zaman süslenirdim. Topuklu ayakkabılar, etek, yeşil şık bir ceket. Dergi çıkarmanın kendine has bir ritmi vardır ve editör buna uymazsa çalışanların da uymalarını bekleyemez. Yaratıcı fikirleri Fendi marka topuklu ayakkabılarla bulamam ve derginin kapanışını da Puma spor ayakkabılarımla yapamam. Andrew yatakta çıplak halde yatıp bana bakarken zamana karşı yarışarak giyindim. Tek kelime söylemedi. Odanın kapısını kapatmadan önce onu son kez gördüğümde hala beni seyrediyordu. Babasının yüzündeki son ifadeyi oğluma nasıl açıklamalı? İleride oğluma babasının son derece huzurlu göründüğünü söylemeye karar verdim. Ona kocamın bir şey söylemek için ağzını açtığını ama işe geç kaldığım için hemen odadan çıktığımı söylememeye karar verdim. Saat 9.30'da ofise vardım. Dergi Commercial Street'teki Spitalfields'te Kingston Upon Thames'dan toplu taşıma aracıyla 90 dakika mesafedeydi. En kötüsü karayolu ağından ayrılıp metronun sıcağına indiğiniz zamandı. Vagonun içinde yaklaşık 200 kişi paketlenmiş haldeydik. Birbirimize çivilenmiş ve kıpırdayamaz bir halde metal tekerleklerin raylardaki gıcırtısını dinliyorduk. 3 istasyon boyunca Fitilli kadife ceket giymiş, sessizce ağlayan bir adama yapışmış bir vaziyette kaldım. Normal olarak insan bu durumda gözlerini kaçırırdı. Ama öyle sıkışık bir durumdaydım ki bakmaktan başka çarem yoktu. Adamı kollarımla sarmak geldi içimden. Omzuna sevecen bir dokunuş bile yeterli olabilirdi. Ama kollarım her taraftan diğer yolcularla sıkışmış durumdaydı. Belki onların içinden birkaçı da adama ulaşmayı istemişlerdir ama hepimiz kıpırdayamayacak kadar sıkışık durumdaydık. İnsanların katıksız biçimde iyi niyetli olması merhameti işlevsiz hale getiriyor. İçimizden birisi diğerini bir kenara itip hiç de İngiliz olmayan bu davranışıyla bize örnek olmalıydı. Diğerlerinin sessiz ve dik bakışları altında böylesine kalabalık bir trende böyle bir hassasiyetin üstesinden gelebileceğimden emin değildim. Adama yardım edememek benim için berbat bir duyguydu ama iki tür utanç arasında bölünmüştüm. Bir tarafta insani bir sorumluluğu yerine getirememenin ayıbı, öte yanda kalabalığın içinde ilk hareket edecek kişi olma çılgınlığı. Ağlayan adama çaresizce gülümsedim ve Andrew'u düşünmekten kendimi alamadım. Yerin üzerine çıkar çıkmaz insan, insani sorumluluklarını çabucak unutuverir. Londra bunu sağlayan mükemmel bir makinedir. Şehir o sabah aydınlık, taze ve davetkardı. Haziran sayısını kapatacak olduğumuz için çok heyecanlıydım ve son iki dakikada koşarcasına yürüdüm. Binanın dışında dergimizin adı Nixie. Bir metre yüksekliğinde pembe neonlarla yazılıydı. Bir an derin nefes almak için dışarıda durdum. Hava durgundu ve trafiğin gürültüsüne rağmen neonların çıtırtısını duyabilirdiniz. Elimle kapıya tutunarak durdum ve ben evden ayrılmadan önce Andrew'un ne söylemek üzere olduğunu merak ettim. Kocam oldum olası böyle suskun değildi. Uzun sessizlikler küçük arıyla karşılaştığımız gün başlamıştı. Ondan önce çenesini bir dakika bile kapalı tutmazdı. Balayımızda konuştukça konuşmuş, deniz kenarında bir villada kalmıştık. Rom ve limonata içerek konuşmuştuk. O kadar çok konuşmuştuk ki denizin ne renk olduğunu bile fark edememiştim. Ne zaman durup bir zamanlar Andrew'u ne kadar çok sevdiğimi kendine hatırlatmam gerekse, sadece bunu düşünmem yeter. Okyanusların yeryüzünün %70'ini kapladığını ve kocamın sayesinde bunu fark etmediğimi, onun benim için ne kadar büyük olduğunu düşünmek yeter. Kingston'daki yeni evimize döndüğümüzde Andrew'a balayımızdaki denizin ne renk olduğunu sormuştum. Evet, mavi miydi demişti. Hadi Andrew demiştim, sen bir profesyonelsin. Benden daha iyi yaparsın bunu. O zaman Andrew, peki öyleyse demişti. Okyanusun insanı huşu içinde bırakan çırpıntısı, dalgaların üzerinde parlayan pırıl pırıl güneşin kızıl ve altın rengiyle taçlanan bir debdebeydi. Ve dalgaların hain çivit mavisine doğru derinleşen kasvetli çukurlara gönderiyordu. Sonradan bir önceki heceleri bastırıp bir taraftan da kaşlarını kaldırarak komik, ağdalı konuşmasıyla sesini derinleştiriyordu. Çivit mavisi diye gürledi. Denizi neden fark etmediğimi biliyorsun tabii ki. Çünkü iki hafta boyunca kafamla, evet, kocamın kafası ikimizin arasındaydı. İkimiz de beceriksizce kıkırdayıp yatağın üzerine yuvarlandık ve Charlie, zavallı Charlie'ye hamile kaldım. Sokak kapısını iterek derginin lobisine girdim. Zemindeki gösterişli siyah İtalyan mermerler, ofisleri kullanım tarzımızdan kurtulabilmiş tek ayrıcalıktı. Lobinin geri kalanı katıksız biçimde bizi yansıtıyordu. Taklitçi moda evlerinin gönderdiği numune giysi kutuları bir duvar boyunca yığılıydı. Bazı stajyerler giysileri seçip ayırarak kutuların üzerine mavi tombul kalemlerle ''Evet, çekim için sakla'' veya ''Hiç sanmıyorum'' ya da ''Demode'' gibi notları almışlardı. Altın rengi çatlak bir ota gri vazonun içinde kuru bir ardıç ağacı duruyordu. Üç tane parlak Noel süsü hala üzerindeydi. Pembe boyalı duvarlar Commercial Street'e bakan renkli camlardan süzülen, loş güneş ışığında bile göze batan pejmürde bir görünümdeydi. Bu düzensiz görüntüyü ben getirmiştim. Nixie'nin diğer kadın dergileri gibi olması beklenemezdi. Bırakın onlar pırıl pırıl lobileri ve burnu havada Ames iskemleleri de devam etsin işlerine. İş yazıya gelince parlak çalışanları ve sönük bir lobiyi tercih ederim. Clarice, dergideki konu editörüm, kapıdan hemen benim peşimden girdi. Bir, iki, üç kere öpüştük. Okuldan beri arkadaştık. Koluma girdi, birlikte merdivenleri çıktık. Yazı işleri binanın en üst katındaydı. Yolun yarısındaydık ki Clarice'deki tersliğin ne olduğunu anladım. Clarice, dünkü kıyafetlerini giymişsin. Arsız arsız sırıttı. Dünkü adamla buluşsaydın sen de böyle olurdun. Ah Clarice, seninle ne yapacağım ben? Maaşıma zam, koyu bir kahve ve ağrı kesici. Bunları parmaklarıyla sayarken gülümsedi. Clarice'in hayatında benim sahip olduğum muhteşem şeylerin, mesela oğlum Batman gibi, olmadığını ve bu yüzden benim kadar tatmin olmadığını hatırlattım kendime. Saat 10.30 elemanlarımın işe başlama saatiydi. Sağ olsunlar hiçbiri henüz yerinde değildi. Yazı işleri katında temizlikçiler hala içerideydiler. Yerleri süpürüyor, masaların tozlarını alıyor, elemanlarımın berbat erkek arkadaşlarının çerçeveli fotoğraflarını ters çeviriyorlardı. Onların da altlarının tozunu aldıklarını kanıtlamak için. Nixie yönetmenin bağrına taş basıp katlanacağım bir tarafıydı bu. Vogue ya da Marie Claire gibi bir editörün elemanları, Chloe elbiselerini giyinmiş, yeşil çaylarını yudumlayarak, saat 8'de işlerinin başında olurlar. Öte yandan onlar, üzerinde "Hazır giyim değildir" yazan Paris'teki saygın bir moda evi geri gönderilecek bir numune kutusunun üzerine, gece yarılarına kadar karalamazlar. Clarice masamın kenarına geçti, ben de arkasına oturdum ve açık ofis üzerinden, dünden kalma kumaş numunelerini ve Starbucks fincanlarını çaktırmadan kaldıran karanlık yüzler çetesini gözlemlemeye koyulduk. Bitirmekte olduğumuz sayı hakkında konuştuk. Reklam departmanının çalışanları o ay alışılmadık biçimde iyi iş çıkarmışlardı ki, belki de sokakta satılan uyuşturucuların değişen fiyatları onların ofiste daha fazla zaman geçirmesine neden olmuştu. Yazı alanımızdan daha fazla yazı malzememiz olduğunu fark ettik. Gerçekten yayınlamam gerektiğini düşündüğüm bir gerçek hayat makalem vardı. Bağdat'tan çıkmaya çalışan bir kadının profili. Clarice'in de görünüşüne göre sadece patronumuzla yaşayabileceğimiz yeni bir tür orgazm ile ilgili bir konu. Hangisini yayınlayacağımız hakkında konuştuk. Tam konsantre olamadım. Nasıl olduğunu anlamak için Andrew'a mesaj attım. Koridorun bizim tarafındaki düz ekran televizyonunda BBC Haber 24 vardı. Sesi kısıktı. Bir savaştan görüntüler vardı. Savaşa karışan ülkelerden birinden dumanlar yükseliyordu. Hangisi olduğunu sormayın bana, orasını kaçırdım. Savaş 4 yıldır sürüyordu. Oğlumun doğduğu ay başlamıştı, birlikte büyüdüler. İlk başta ikisi de büyük bir şok olmuştu ve sürekli ilgi istiyorlardı. Ama yıllar geçtikçe daha bağımsız oldular ve insan daha uzun süreler için gözünü üzerlerinden ayırabilir oldu. Bazen onlara bir an için bütün dikkatimle bakmamı gerektirecek bir olay olur, oğluma ya da savaşa ve bu zamanlarda hep "Vay canına, sen büyümemiş miydin?" diye düşünürüm. Bu yeni tür orgazm nasıl işlediği ilgimi çekmişti. Mesajlarımdan başımı kaldırdım. Nasıl olup da sadece patronunla oluyor bu iş? Bu yasak meyvedir, öyle değil mi? Ofis tabusunu yıkmakla fazladan bir heyecan yaşarsın. Hormonlardan ve nörotransmitterlerden geçer ve ilerler. Anlarsın, bilim işte. Haydi canım, bilim adamları gerçekten kanıtladılar mı bunu? Bu kadar gözlemci olma Sara. Cinsel hazın tamamen yeni bir bölgesinden söz ediyoruz. Buna P noktası diyoruz. Patronun P'si. Çok yaratıcı. Teşekkürler hayatım, olmaya çalışıyoruz. Şık bir elbisenin içinde orta sınıf bir yönetici olmaktan hoşnut, ülkedeki bütün kadınları düşünerek gözyaşlarımı içime akıttım. Ekranda Haber 24 Orta Doğu'dan Afrika'ya çevirmişti kameralarını. Farklı bir manzara, aynı kalın siyah duman, işe gitmek üzere evden çıkmadan önce Andrew yüzündeki ifadeyle aynı vurdum duymazlıkla bakan iki karamsar göz. Kolumdaki tüyler kalktı yeniden, uzağa baktım pencereye doğru, üç adım atıp Commercial Street seyrettim. Alnımı cama dayadım, bu düşünmeye çalışırken yaptığım bir harekettir. Sen iyi misin Sara? İyiyim, dinle. Hadi güzel bir kız olup ikimize birer fincan kap gel. Yapar mısın? Clarice nevi şahsına münhasır kahve makinemizin başına gitti. Caddede bir polis devriye arabası gelip bizim binanın önündeki sarı çizgilerde park etti. Her iki tarafından üniformalı bir polis indi. Arabanın üzerinden birbirlerine baktılar. Birinin sarı, kırpık saçları vardı, diğerininki bir keşişinki kadar düzgün ve yuvarlak bir keldi. Kafasını eğip yakasındaki telsizi dinlemesini seyrettim. Dalgın dalgın, Charlie'nin yuvasındaki bir projeyi düşünüp gülümsedim. Polis, bize yardım eden insandı. Projenin adı oğlum. Söylemeye gerek yok, bu konuda ikna olmuş değildi. Pelerini ve maskesinin içinde her zaman tetikte olan Charlie, onurlu bir vatandaşın her zaman kendi kendisine yardım etmeye hazır olduğuna inanıyordu. Clarice plastik bardaklarda iki sütlü kahveyle geldi. Kahve makinesi bir tanesine şeffaf plastik bir kaşık koymuştu. Diğerine bunu yapmamayı tercih etmişti. Clarice hangisini bana vereceği konusunda tereddüt ediyordu. Günün yazı işleriyle ilgili ilk büyük kararı dedi. Gayet kolay, ben patronum, kaşıklı olanı bana ver. Vermezsem ne olur? O zaman senin P noktanı asla tespit etmeyebiliriz. Clarice, seni uyarıyorum. Clarice'in rengi attı ve kaşıklı kahveyi bana verdi. Bağdat konusundan hoşlandım dedim. Clarice içini çekti ve omuzlarını düşürdü. Ben de sevdim Sara, elbette ben de sevdim. Muhteşem bir konu. 5 yıl önce çalışacağımız bir konuydu bu, hiç tartışmasız. 5 yıl önce tirajımız o kadar düşüktü ki risk almak zorundaydık. Ve bu nedenle büyüdük, farklı olduğumuz için. Biz buyuz. Clarice kafasını salladı. Büyümekle büyük kalmak arasında fark vardır. Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki diğerleri seks satarken biz ahlak masalları sunamayız. Peki neden okurlarımız giderek aptallaşıyorlar sence? O öyle değil. Bence orijinal okurlarımız artık dergi okumuyorlar, hepsi bu. Daha büyük işlere yöneldiler. Bu oyunu oynamaya devam edersen senin de yapabileceğin gibi. Galiba sen artık ne kadar büyük olduğunu kavrayamadın henüz. Bundan sonraki işin ulusal bir gazeteyi yönetmek olabilir. İç çektim. Ne heyecan verici, her sayfaya üst üst kızlar koyarım. Eksik parmağım sızladı, yeniden devriye arabasına baktım. İki polis memuru şapkalarını taktılar, cep telefonumu ön dişlerimle tıklatıyordum. İşten sonra bir şeyler içmeye gidelim Clarice. İstersen senin yeni adamı da getir, ben Andrew'u getireceğim. Ciddi misin? Herkesin içinde kocanla. Korkunç son mevsiminiz değil miydi bu? 5 yıl önce korkunçtu. Clarice başını bana doğru eğdi. Sen bana ne anlatıyorsun Sara? Sana hiçbir şey anlatmıyorum Claire. Anlatmayacak kadar çok seviyorum seni. Sadece kendi kendime soruyorum, hepsi bu. Clarice uysallıkla gülümsedi. Harika. Ama sadece senin kocan diye ellerimi masanın altından, onun o seksi kalçalarına uzatmayacağımı sanma. Bunu bir yap Clarice. Ben de seni hayatının geri kalanında kıdemsiz bir burçlar editörü yaparım. Masamdaki telefon çaldı. Ekrandaki saate baktım. Sabah 10:25. Bu ayrıntıların insanın aklında kalması ne komik. Ahizeyi kaldırdım. Arayan resepsiyondaki kızdı. Sesi insanın içini bayıyordu. Nixie'de resepsiyonu ceza yeri olarak kullanırdık. Yazı işleri katında tatsızlık çıkaran kızları bir hafta en parlak masada çalışması için aşağıya gönderirdik. Burada iki polis var. Ah, içerideler mi? Ne istiyorlar? Neden senin numaranı çevirdiğimi bir düşünelim istersen. Benimle mi görüşmek istiyorlar? Seni patron yapmaları iyi olmuş Sara. Siktir git, sen benimle ne görüşmek istiyorlar? Duraklama, sanırım sorabilirim. Sana zahmet olmazsa. Uzun bir duraklama. Ofiste bir porno film çekmek istediklerini söylüyorlar. Gerçek polis değillermiş ve anormal büyük penisleri varmış. Ah Tanrı aşkına, söyle onlara aşağıya geliyorum. Telefonu kapatıp Clarice'e baktım. Yine tüylerim diken diken olmuştu. Polis dedim. Sakin ol dedi Clarice. Ciddi bir makale yayınlamak konusundaki gizli planların için sana baskın yapmış olamazlar. 5. ayrımın sonu, sayfa 55, devamı 6. ayrımda.